Ayrım 37, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 374. Diğer itirafçılara vatan millet edebiyatı yaparken onunla hiç konuşmazdı Ali Binbaşı. Diğerlerini Cevdet'e karşı uyarırken hep aynı cümleyi kuruyordu. O sadece her türlü pis işi yapabilecek kadar kötü olduğu için yanımızda. Ama unutmayın, bize de kötülüklerin en büyüğünü yapar. Onu yüzsüz albaya zimmetlerken de aynı uyarıyı, tasmasından tutulan bir köpekmiş gibi yanlarında olmasına aldırmadan yapmıştı. Yüzsüz Cevdet'in bu dünyada nefret etmediği tek insandı. Sadece bu hissiz adamın yanındayken kendisinden tiksinildiğini fark etmiyordu. Albay Torunlu'nun bütün emirlerini saniye düşünmeden yerine getirdi. Elindeki güç büyüyüp hiç içinden çıkamayacağını bildiği yalnızlığa alışınca diğer insanların ona duydukları nefretin bir anlamı kalmamıştı. Aksine yüzüne tam oturan kötülükle umursamadığını belli ediyor ve bundan zevk alıyordu. Çelimsiz bedenindeki güçsüzlüğe karşı iri gözlerindeki sinsilik ve dudaklarındaki pis sırıtış ruhunun korkutuculuğunu ortaya koyuyordu. Hiçbir kural tanımayacak kadar kötü olmanın keyfini yıllarca sürmüştü. Bu özelliği sayesinde hayatta kaldığını biliyordu. Ve şimdi öldürülmeyeceğini bildiği kadar resmi makamlara ulaşmanın rahatlığıyla alışık olduğu tiksinen bakışlara pis sırıtarak meydan okuyordu. Onu rahatsız edebilecek hiçbir itham yoktu ve bu gücünün farkındaydı. İşlediği cinayetlerin, yaptığı işkencelerin ardından haksızlığa uğradığını düşündürebilecek hiçbir ceza da veremezlerdi idamın olmadığı ülkede. Tek zayıf noktasını ortaya koyarak ifade vermeye soru beklemeden başladı deneyimli işkenceci. Bir gram eroin ver, istediğin her şeyi bülbül gibi şakıyayım, avukat bile istemem. Kurt yakasından kavradığında Cevdet onun Ali Binbaşı'ya ne kadar benzediğini düşünüp yüzünün sağlam kalan yarısıyla canı acıyarak güldü. Eksik dişlerinin arasından tısladı. Ali Binbaşı da böyle yapmıştı. Ben o zaman gözlerimi kaçırdım, korkmuştum. Şimdi sana gülüyorum. Çünkü devletin de sen de o aynanın arkasındakiler de umurumda değil. Kurt yakasını kavradı, yumruğuyla Cevdet'i itti. Aslında sadece kameraya ve seyircilere konuştu. Senin yaptığın sorgular böyle olmuyordu değil mi? Çığlıklarından keyif alıyordun işkence yaparken. Kulaklarını kesermişsin insanların, öyle anlatıyorlar seni. Dillerini kopartırmışsın. Öldürdükten sonra saatlerini, ceketlerini çalarmışsın, doğru mu? Sağlam pörtlek gözünü çevirip ağzının sağlam kalan tarafıyla gülerek konuştu. Hiç dil koparmadım, gerisi doğru. Daha beterleri de var. Bölücüler içinde bir tane Alman karı yakalamıştık. Macera hesabı gelmiş, katılmış onlara. Ona yaptıklarımı anlatayım istersen. Ama şunu bil, ben bunları yaparken hemen arkamda devletin askeri vardı. Bu hizmetlerim için devlet bana maaş veriyordu. Sonra yeni kimlik de verdi. Aynı devletten maaş alıyorduk, anlayacağın. Bir çeşit meslektaş sayılırız. Yüzlerce cinayetin izini sürmüş ve faillerini sorgulamış Kurt bu kadar saf bir kötülükle daha önce hiç karşılaşmamıştı. Halen kendini kontrol ediyor olmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Acımasızlığıyla böbürlenen birinin karşısında olmanın şokunun öfkesini geriye ittiğini idrak edemiyor, soracak tek bir soru, izleyecek tek bir sorgu yöntemi bulamıyordu. Erdal'ın yumruğunda tırnakları avuç içine saplanmıştı. Farkında olmadan adalet yok, adalet yok, adalet yok diye durmadan mırıldanıyordu. Gürkan'ın güzelliği, yaşam dolu, aşık neşeli, hayatındaki tek güzel renk olan halleri zihninde dolanıyor. Cam kafesteki iğrenç celladın onun canını almasının adaletsizliği hançer gibi böğrüne saplanıyordu. Gürkan'ın gelecek hayallerini, coşkulu anlatışı, mesleğine dört elde sarılışı aklından geçtiğinde kanlı hançer etinden çekiliyor, katil yarım dudağıyla gülümsediğinde bu kez sırtını yarıyordu. Okulun yatakhanesindeki iki küçük çocuk oldukları zamanın anılarından kaçmaya çalışmıştı Gürkan öldüğünden beri. Hatırladıklarını kafasını sallayarak, alnına vurarak, saçma sapan sözler tekrarlayarak zihninden kovmuştu. Nefretten yorgun düşmüşken o çocukluk hallerinin acınası masumiyeti kanına sızdı, bedenini yaktı. Aslı bileğini kavradığında mırıldanmalarını ve sandalyede ileri geri sallandığını fark etti. Cellat kurta ve aynaya alaycı bakıp ne kadar kötü olduğunu ballandırarak anlatmaya devam ediyordu. Erdal şefin zamanla kederin bile normalleşeceğini söylediğini hatırladı. Artık böyle bir umudu yoktu. Derin nefes alarak iri bedenine yakışacak gücü yeniden toplamaya çalıştı. Halen eli teninde olan ve kanındaki yangını söndüren Aslı'ya baktı. Güzel yüzünde onun için endişelendiğini görünce kendine sapına kadar acıdı. Aslı adaletsizliği Gürkan'ın öldürüldüğünü duyduğu an kabullenmişti. İntikamı hiç hissetmedi benliğinde. Saf kötülükle yüzleşmenin şokunu belki de bunun için kolay atlattı. Sadece hisleriyle değil, eğitimini aldığı psikoloji ve suçlu profil analiziyle katile bakabiliyordu. Bu eğitimin kendisini ıstırap hançerlerinden koruduğunu biliyor ve böylesine kalın bir zırha sahip olduğu için şükrediyordu. Erdal'ın çaresizliğin içinde kıvranışının başladığı yerde o aşkına vefasını gösterebileceği bir inanç yaratmıştı. Kalbine saplanan cellatın pençelerini onu deney laboratuvarındaki bir hayvan gibi inceleyerek tutuyordu. Gerçek güçlünün öfkeye sarılıp kederden kaçmayan olduğunu kimse fark etmese de kanıtlıyordu. Tiksindiği deneyin acımasızlık şovunu seyrediyor, Gürkan ile ilgili sorulara vereceği tepkileri sabırsızlıkla bekliyordu. Kurt aşırı aydınlık kafesin içinde ne yapacağını bilmez haldeyken bir çıkış yolu buldu. Ne ilhamını biliyordu ne de bunu düşünebilecek kadar kendisini nasıl toparladığını. Kendisine şaşırarak bir anda rezilliğin içinden kral koltuğuna tırmandı. ''Bu anlattıklarım bana yeter. Yeterince pisliğini tutanağa geçirdim. Savcı hakim okurken nasıl bir katil olduğunu bu kadarından anlar zaten.'' Hep gurur duyduğu öfkesini zapt etmekten övünüyordu artık ve sorgunun yeniden hakimiydi. Parmaklarını kütürdetip dişlerini yalayarak sorgunun yeni başladığını izleyicilere ilan etti. Formalite soruların ardından çok net sordu ve kısa cevap ver diye sözlerinin önemsizliğini, değersizliğini Baran'a hissettirdi. Telefon kayıtlarından Cüneyt Gazioğlu, diğer adı Abdülkerim Günel ile görüştüğüm belirlendi. Gürkan Korcan'ın öldürülmesinden kısa süre önce ifadesini aldığı ve söz konusu ihbar mektubunda sana Gürkan Korcan'ın öldürülmesi talimatını verdiği öne sürülen Cüneyt Gazioğlu ile neden görüştün? Baran inandırıcılığını itiraflarla arttırma hamlesini yaparak cevapladı. Yüzündeki umursamaz kötülük ifadesiyle sözlerinin altını çiziyordu. Uyuşturucu parası alıyordum Abdülkerim'den. O uyuşturucu taciri sonra da zengin iş adamı oldu ama biliyordu ben onun geçmişinin hayaletiyim. Telefon açardım, bana anında parayı gönderirdi hizmetçisiyle. Her seferinde Rus hizmetçileri getirirdi parayı. Sen yeter ki sus hesabıydı karılar. İtiraflarının değerini verecek devam soruları bekliyordu. Kurt afallattı zalimi. Onun gönderdiği uyuşturucu ve fahişeler için her şeyi yapardın yani. Zayıf ve yaralı bedeninin yorgunluğunu duyumsadı Cevdet. Sorgunun gittiği yönü anlamaya çalışıp kendince savunmaya geçti. Bana bak, o polisi ben öldürmedim. Sana anlatıyorum bütün yaptıklarımı. Yapsam onu da söylerdim ama öyle değil. Kurt artık çok sakin konuşuyor ve bu Cevdet'i polisin asabını bozma zevkinden mahrum bırakıyordu. Kendini akıllı sanıyorsun ama geri zekalısın. O saydığın cinayetleri anlatıp sıyıracaksın değil mi bu işten? Bu kadar kolay mı? Kurt masaya dirseklerini dayayarak zanlının sorgudaki şovuna son noktayı koydu. Senin anlayacağın itirafına ihtiyacım yok, hatta konuşmana bile ihtiyacım yok. Buraya kadar izin verdiysem ne kadar pislik bir herif olduğunun kayda geçmesi içindi. Elimde seni Kodes'le ömür boyu çürütecek kadar delil var. Cevdet umursamazlığı ve kötülüğünden övünç duyan halinde direndi. Bak ben delil filan bakmazdım sorgularken. Konuşursa konuşurdu, konuşmazsa sıkardım kafasına. Ondan sonra alacağımız terörist bülbül gibi şakırdı. Ama bu numaraları da bilirim. Hiçbir delilinin olmadığını biliyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Ulan bu susma hakkı da bana çok komik geliyor. O garibanların işkenceden anasını ağlatırken bana bunu söyleseler ne komik olurdu. Kurt aşağılık herifin suskunluğuyla alay ederken yüzünde ona benzeyen bir ifade vardı. Susma hakkını kullanan şüpheliye sorular olarak kayda geçsin. 1. Cüneyt Gazioğlu'nu tanıyor musun? HTS kayıtlarına göre son bir ay içinde 7 kez görüşmenin nedenleri nelerdir? 2. Son olarak Gürkan Korcan'ın öldürülmesinden bir gün önce yaptığınız görüşmenin içeriğini anlatın. Cüneyt Gazioğlu'ndan aldığın talimatlar nelerdir? 3. Derin örgütün tetikçisi olarak cinayetler işledin mi? Örgüt hakkında bildiklerin nelerdir? 4. Aramalarda evinde bulunan Gürkan Korcan'ın fotoğrafı size kimler tarafından ne amaçla verildi? Bu fotoğrafta Gürkan Korcan'ın yüzünü kalemle daire içine alan kimdir? Kurt önemli delilinin karşısında tepkisini görmek için sağlam gözüne gülerek baktı. Dosyanın arasından fotoğrafı çıkartarak sağlam gözüne doğru tuttu. Nihayet alaycı görünemiyordu Cevdet, hatta paniklediği bile söylenebilirdi. Kurt onun bu halinden öfkesini okşayan bir haz aldı. Suskunluğunun güç olduğunu zanneden Cevdet bu yalan diye atıldığında aynanın arkasında da aynı ferahlık esiyordu. Kurt sus lan diye bağırdı. 5. sorusunun ilk hecesini söylemişken Cevdet direndi. Öyle bir fotoğraf yoktu evde. Kurt sözleri kayıttan silinsin. Şüpheli susma hakkını kullanıyor dedi. Sabırla ulaştığı sorgunun hakimiyetini kazanmıştı bir itiraf alamasa da. Ama Cevdet ona bu keyfi yaşatmamak için bir saniyede eski pislik haline geri döndü. Korktuğumu mu sanıyorsun? Kurt onu duymamış gibi devam etti. 5. Gürkan Korcan'ı ne amaçla, kimlerin talimatıyla öldürdün? 6. Osman Süer ve avukatı Vahap Şengül'ü tanıyor musun? Onlardan aldığın talimatları anlat. Cinayetten bir gün önce Gürkan Korcan ile görüştün mü? Ya da seni azmettiren kişi ya da kişilerin görüştüğüne dair bir bilgin var mı? Cinayetin işlendiği gün saat 19 ile 24 arası neredeydin? Gürkan Korcan'ı öldürdüğün silah nerede? Kurt telefon dinlemesinde tespit edilen Cevdet'in kaçmaya yönelik hazırlık yaptığına dair tapeleri okudu ve konuştuğu kişinin kim olduğunu, kaçmaya çalışmasının nedenini anlatmasını istemeden sordu. Ardından derin örgüt operasyonunda gözaltına alınanların isimlerini tek tek sayarak içlerinden tanıdığın var mı dedi. Bu formalite bittikten sonra dosyasını toparladı Kurt ve Cevdet'in kulağına yaklaşıp içinde biriken bütün küfürleri etti. Eroin krizine girdiğinde beni hatırla, kıvrana kıvrana gebereceksin diyerek tatminin doruğuna ulaştı. Sorgu odasından çıkarken Cevdet onun üzerinde öfkesinin orgazmına direniyordu. Benden farkın yok, o zaman bana maaş veriyorlardı, şimdi sana. Ben tetiği çekecek kadar delikanlıydım. Sen iftira atıp gidecek kadar korkaksın. Sorgu odasının demir kalın kapısının kapanma gürültüsü aynanın arkasında yankılanırken Cevdet çirkin suratını geriye atıp gören tek gözüyle oraya baktı ve konuştu. O kadar adam öldürdüm, alkışladın. Şimdi öldürmediğim bir adam için beni hapse atıyorsun. Polisler kelepçeyle birleşmiş kollarına girdiğinde aynanın arkasına pis sırıtmaya devam ediyordu. Baktığı yerde onu öldürmek istemeyen bir tek Aslı'ydı. Onun aşkının katili olmayabileceğini bir tek o düşünüyordu. Erdal kabustan uyanırcasına fırladı koltuktan. Aslı ne olduğunu anlamadan yanından kopup gitmişti. Emniyet müdürü pahalı ceketini tutan bir yalakaya arkasını dönmüştü ki koridordan bağırışlar yükseldi. Aslı koşarak laboratuvarından çıktığında Erdal'ın tek elinin kavradığı boynunun üzerinde can vermek üzere olan Cevdet'in suratını gördü. Erdal onu dayadığı duvarda boynundaki pençesiyle yukarı kaldırıp ölüme götürürken Mustafa ve Arif iri bedenini çekmeye çalışıyordu. Bir polis geri açılıp Erdal'ın gövdesine hızla vurdu. Pençesi nefretinden deriler kopartarak yere düşerken katil olmaya bu kadar yaklaşmasına şaşıyordu Erdal. Emniyet müdürü koridora çıktı ve katilin suratına bakmadan yerden ayaklanmaya çalışan Erdal'a elini uzattı. Onu kendine çekerken koridordaki herkesin duyacağı kadar yüksek sesle konuştu. ''Bu köpek bağımlı, içeride bağıra bağıra ölecek. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bu kadar kolay ölürse yazık olur.'' Emniyet müdürü giderken onun haklılığından şüphesi yoktu Erdal'ın. Kolay can vermemesi gereken katilin suratında o pis gülüşü silip yerine can çekişen halini koymak ona yetmişti. Polisler Cevdet'i telaş içinde götürürken Aslı ile Erdal koridorun ortasında duruyordu. Kurt da yanlarına geldi. Birlikte fuayeye indiklerinde kalabalık uğultunun içinde Kurt çok katil gördüğünü ama böylesi bir pislikle karşılaşmadığını söyledi. Sorguda başarılı olduğuna dair bir övgü arıyordu kurban yakınlarından. Bunu bulamayınca sorguda özgüvenini aldığı darbelerin acısını yeniden hissetti. Erdal adaleti sağlamayacaksa bu dikdörtgen blokların ve binlerce polisin ne işe yaradığını düşünüyordu. Ruh halini dışa vurdu. Bu adamı Gürkan'ı öldürmekten cezalandırmak bir işe yaramaz. Zaten bunu hak ettiğini, çok daha fazlasını hak ettiğini biliyor pislik. Onu işkence edip öldürmek dışında bir adalet yok. Kurt onu teselli etti. O işkencenin en kralını kendisine yapacak. Herif bağımlı, bunlardan çok gördüm. Sana yemin ederim binlerce kez ölmeyi isteyecek. Kurt onların peşinden gelmesinin asıl nedenini nihayet anlatmaya başladı. Sadece intikam alamamanın çaresizliğinde debelenen Erdal'a bakarak konuşuyordu. Bu herif tam bir profesyonel, sorgu ustası ve bu taktiklerle kurtulacağını sanıyor. Ben bakın her şeyi söylüyorum, polisi öldürsem onu da anlatırdım havası yaratmaya çalıştı. Ben sadece nasıl bir hayvan olduğunu göstermesi için izin verdim o konuşmalarına. Ama en önemlisi bunun arkasında kimler olduğu. Çünkü bu kadar iz bırakmadan işlenen cinayet az görülür. Bölgedeki bütün kamera kayıtlarını inceledik. O saatlerde oralardan geçen bütün araçların plakasını alıp sahiplerine baktık. Bütün telefon sinyalleri de tek tek incelendi. Hiçbir iz yok. Bu köpek de cep telefonunu evde bırakmış. Bütün gün sinyaller evinden geliyor ama tek bir konuşma kaydı da yok. Bu adam da dağdaki operasyonların, sorguların ustası ama onun bu işi yaptığı dönemde cep telefonu bile yoktu. Bunları bilemez yani. Birileri onu yönlendirmiş. Bunu ancak derin örgüt yapabilir. Biz bu bağlantılara ulaşırsak Gürkan'ın intikamını alırız. Yoksa bu tetikçiyi öldürsek bile nafile. Emin ol onların tetikçiden çok daha fazla kaybedecek şeyleri var ve önümüzde köpek gibi yalvaracaklar. Daha yeni başlıyor anlıyor musun? Erdal şeytan ile yüzleştikten sonra geri kalanın teferruat olduğunu düşünüyordu. Her zamanki özgüvensiz halinden bambaşka bir adam olarak mırıldandı. Artık benim için dişe diş, kana kan ve cana can olmadıkça hiçbir adaletin manası yok. Gürkan'ın katilinin bulunmasından sonra içine düştüğü boşluğu benliğinden çıkan bir katil dolduruyordu. Yarın gazetelerde ilk haberin kendi başarısı olacağından emin olan Kurt, karşısındaki adamı mantıklı sulara çekmenin mümkün olmadığını görüyordu. Her cinayet vakasında öldürülenlerin yakınlarının aynı arzuyla kıvranmasına tanık olmuştu ve ikna edilmelerinin mümkün olmadığını biliyordu. Günler süren yorgunluktan sonra kendini bu vakanın dışına çıkarabilecek zanlıya ulaşmıştı. Artık cinayetten uzaklaşıp sadece formaliteleri yerine getirmesinin yeteceğini düşündü. Plastik sandalyeden kalkarken Erdal'a son sözünü söyledi. Artık onu öldüremezsin, bu onu kendi kendine yapacak. Hep devletin silahı belinde gezmenin bedeli o tetiği çekememek, bunu iyi düşün ve kendini toparla. Kurt fuayenin kapısından sağanak yağmura şemsiyesiz çıktıktan sonra Aslı konuştu. Ya o öldürmediyse? Erdal günlerdir teselli etmeye çalıştığı kadının kendisinden daha güçlü görünmesinden de nefret ediyordu. Cevap verilmeye bile değer bulmadı sorusunu. Seni evine bırakayım dedi. Fuayeden dışarı çıktıklarında gökyüzüne bakmadığını kendisi değil Aslı fark etti. İnsanın hisleri birbiriyle savaşır, her zaman biri diğerini yener ama içindeki savaşın muzafferini bile fark etmez. Yağmurun altında emniyetin geniş avlusunda yürüyüp bronz yaralı ya da şehit meslektaşını taşıyan polis heykelinin önünden geçerken Erdal'ın nefret ve intikam arzusu kendini bildi bileli var olan korkularını birkaç saat içinde yok etmişti. Aslı'yı evine bıraktıktan sonra gördüğü ilk meyhanenin önüne park etti. Kadehleri yumruğunda sıkıp içerek ruhundaki çalkantıları dindirdi. Birbirine dolanmış hisleri her kadehte biraz daha çözüldü. Arabesk şarkılarla sarhoş uğultularının arasına sıkışmış masasında önce katili öldürme planları yaptı. Öfkesi kabarmışken merak bir sonraki rakı bardağının mezesi oldu. Katili azmettirenleri düşündü uzun uzun. Onlardan intikam alma hayalleri kurdu. Beşinci bardakta efkar doldu içine. Gürkan'ın çocukluğundan itibaren bütün yüzleri geldi gözünün önüne. Hatıraları düşünüp acıdan kıvranırken Aslı'nın güzel yüzü halen yaşayabileceğini söyledi. Kafasını sallayarak kovdu onu ama sürekli sızmaya çalıştı sarhoşluğunun zayıflığında. Son bardağı bitirip hesabı istediğinde geriye kalan Gürkan'a duyduğu tatlı bir özlemdi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 383.